Ayrım 6. İz, Canan Tan. Sayfa 81. Milattan sonrası. İçinde yaşarken farkına varmamışım ama Muzo ile aramızdaki birilerine kafa tutmaya yönelik sınırlarda başlayıp bazen yaraları onarmaya yönelen avutucu, kimi zaman delicesine çalkantılı, uçuk, hatta çarpık beraberlik duygularım için gerçek bir milatmış meğer. Yaşamımı milattan önce, Muzo'dan önce, M.Ö. ve milattan sonra, Muzo'dan sonra, M.S. diye keskin bir bıçakla ikiye ayıran bir kavşak noktası. İki dönem arasında kalmış, ezilip unutulmaya mahkum ama asla unutulmayan, kısacık devre ise yinelenmesi mümkün olmayan Muzo'lu günler. Benzerini yaşar mıyım diye boşuna ummuşlar, nafile bekleyişler. Acaba mı diye atılan yeni adımlar, yanılgılar, düş kırıklıkları. Sonuç olarak kimseleri onun yerine koyamayacağım gerçeğiyle yüzleşerek çaresiz bir boyun eğişle yoluma devam edişim. Bülent'le tanıştığımızda hukuk fakültesini bitirmiş, avukatlık stajını tamamlamış, harıl harıl iş arayan çiçeği burnunda bir avukattım. Bülent ise İstanbul'da ulusal bir gazetenin yazı işleri müdürüydü o günlerde. Fakülteden sınıf arkadaşım Yasemin'in nikah töreninde karşılaştık ilk. Damadın kuzeniydi. Nikah sonrası aileler ve en yakın dostlar için düzenlenen mütevazi kutlama yemeğinde arkadaşlar grubunu oluşturan masaya gelip yanımdaki boş yere oturdu. Rastlantı gibi dursa da bana olan davranışlarındaki farklılık yalnız benim değil diğer arkadaşların bile dikkatini çekecek derecede belirgindi. Benim yönümden hoş sohbet, neşeli, bir söyleyip beş gülen, aydınlık bir yüzlü Bülent. Yalnız o geceyi aydınlatacak, dışarı çıkar çıkmaz unutulacak, sıradan bir yüz. Onun kendini unutturmamaya kararlı olduğunu sonradan öğrenecektim. Yasemin'le Faruk balayından dönüp en can arkadaşları için evlerinde verecekleri ilk yemeğe beni de çağırdıklarında grubun içine Bülent'i de katacakları aklıma bile gelmemişti. Ortada olağanüstü bir durum yoktu aslında. İşi gereği sık sık Ankara'ya geliyordu Bülent Bey. Yasemin'lerin yemeği de onun gelişiyle çakış vermişti. İlk seferinde önemsememiş, doğru dürüst inceleyememiştim bile Bülent'i. Ama bu kez ister rastlantı olsun, ister birilerince tasarlanmış bir karşılaşma, ısrarla yanımda durmaya çabalayan, bu çabasını herkesin gözü önünde sergilemekten kaçınmayan bu yabancıyı kendi ölçülerimce değerlendirme gereği duyuyordum. Fizik olarak ilk bakışta göze çarpacak derecede gösterişli olmasa da uzun boyu, ince yapısı, kendinden emin dik duruşuyla yakışıklı sayılabilirdi. Dudaklarının kenarından eksik olmayan gülümseyiş, yüz hatlarındaki sertliği ve keskinliği dengelemek için oradaydı sanki. Gözlüğünün rengi değişkendi. İçlerine ısrarla bakamadığımdan mavi mi, gri mi, yeşil mi olduklarını anlayamamıştım. Ruh haline, karşısındaki insana, hatta konuşma tarzına ve temposuna göre değişir gibiydiler. Sonraları, olumlu ve uyumlu zamanlarda yeşile çalan gözlerin öfkeyle kısıldığında nasıl acımasız ve soğuk bir buz mavisine dönüştüğünü görecektim. İyi bir gazeteciydi Bülent. Medya dünyasında önemli bir kariyere sahipti. Muhabirlikle başlayan gazetecilik serüveni, Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden birinin yazı işleri müdürlüğüne taşımıştı onu. Gazeteciliğin yanında iyi bir hatipti de. Birilerini dinlerken donuklaşan yüzü, konuşmaya başladığında bambaşka bir ifadeye bürünüyor, karşısındaki herkesi içinde bulundukları çevreden soyutlayıp kendisinin dinlemeye şartlandırıyordu. Meslekten gelen, sonradan kazanılan bir hasletti belki. Belki de bu haslete sahip olduğu için gazetecilikte bu kadar sivrilebilmişti. Konuşmasının dozunu da iyi ayarlıyordu. Bu tür dost toplantılarında söz hakkının eşit dağıtılması gerektiğinin bilinciyle fazlaca öne çıktığını fark ettiğinde hitabeti bir yana bırakıp usta bir manevrayla tek kişilik söylemini herkesin katılımıyla zenginleştirerek doyumsuz sohbetlere çevirebiliyordu. Evet, çevremde görmeye alışık olduklarımdan çok farklı özelliklere sahipti Bülent. Duruşuyla, davranışıyla, her yaştan insanı kendine esir eden etkileyici konuşmasıyla, iyi de neden ilk karşılaşmamızda ilgimi çekmemişti bu özellikler? Bugün daha dikkatle incelediğim için mi su yüzüne çıkmışlardı? İlk anda yanıtını veremediğim bu sorular, ilerleyen dakikalarda kendiliğinden karşılığını buluverdi. Zaten var olan yeteneklerini yılların emeği ve deneyimiyle yoğurarak bu kıvama getirmişti Bülent. Aradığım yanıt buydu, deneyim ve yıllar. Bu deneyimi elde etmek için kaç yılını vermişti Bülent? Kısacası kaç yaşındaydı? Kumral, kısacık kesilmiş saçlarının şakaklara düşen kırlaşmış bölümü, diri ve genç duruşuna gölge düşürmese de gerçek ortadaydı. Kariyerinde başarılı, ancak olgun yaşlara merdiven dayamış bir erkek duruyordu karşımda. O güne kadar hep kendi yaşıtlarımla arkadaşlık etmiştim. Muzo, Muzo'dan önceki ve sonraki kısa süreli beraberlikler. İlk karşılaşmamızda bu yüzden ilgimi çekmemişti demek. Bilinçaltım bana göre olmadığına karar vermiş ve ilgi alanımın dışında tutmuştu Bülent'i. Kestirme yoldan keskin bir U dönüşü yaparak Bülent'i incelemeye, üzerine yorumlar yapmaya son verdim. Hiç huyum değildi ama üstüme alınmıştım galiba. Bana da herkese gösterdiği kadar ilgi gösteriyordu. Özel bir durum yoktu ortada. Benim karşıma geçip oturdu diye. Nereden çıkarıyordum bu saçmalıkları? Gecenin geri kalanını Bülent'in çekim alanının dışında kendi arkadaşlarımla konuşup gelerek geçirmeye çalıştım. Ayrılık vakti geldiğinde ummadığım bir sürpriz bekliyordu beni. Vedalaşmak için uzattığım elimi avucunun içine hapsetti Bülent. Seninle güzeldi gece diye fısıldadı kulağıma. Sonra da beni özgür bırakıp yarın akşam uçağıyla döneceğim İstanbul'a dedi. Beraberce bir kahve içer miyiz? İlişkimiz ciddi bir boyut kazanıncaya kadar pek çok kez kahve içtik, yemek yedik, sinemaya, tiyatroya, konsere gittik Bülent'le. Önceleri yanımızda hep birileri oluyordu. Yavaş yavaş aralandı kalabalıklar ve baş başa kaldık sonunda. Haftanın en az iki gününü Ankara'da geçiriyordu Bülent. İş gereği diyordu, geliş gidişlerine kılıf uydurmak için. Sıra sende dedi bir akşam yemeğinde. İstanbul'a bekliyorum seni. Bir kez de sen benim konuğum ol. Gitmekle gitmemek arasında kararsız kaldım. Sıradan bir İstanbul tatili olmayacaktı bu. Adı konmamış beraberliğimize kimlik kazandıracak özel bir buluşmanın arifesinde olduğumuzun farkındaydım. Karar verme konusunda titizlenmem bu yüzdendi. Beklentim neydi? Daha doğrusu beklentim var mıydı ikimiz hakkında? Bilemiyordum. Bildiğim tek şey Bülent'le geçirdiğim zamanın farklı ve özel olduğuydu. Hayat dolu bir insandı Bülent, kültürlüydü, fikir adamıydı, sohbeti doyumsuzdu. Her konuda nasıl bu kadar bilgi sahibi olabildiğine şaşıyordum. Hukuk, felsefe, edebiyat. Saatler boyu konuşsak bıkmıyordum. O da hoşnuttu benimle beraber olmaktan, her fırsatta dile getiriyordu. Farklısın sen, diyordu. Kafanın içi dolu, sığ insanlarla laklak edecek zamanım yok benim. Uzun soluklu beraberlikler için yeterli miydi bunlar? Üstelik aramızdaki beyinsel ve ruhsal uyuma karşın pek çok pürüzler duruyordu karşımızda. Benden tam 14 yaş büyüktü Bülent. Bugün için önemli görünmese de uzun vadede sorun yaratabilir miydi bu durum? Yaş farkıyla kalsa iyi. Başından biri de evlilik geçmişti Bülent'in. 10 yıl önce gazeteci bir kadınla evlenmiş, 2 yıl sonra da boşanmıştı. Yani duldu. Erkek için fazla önemli değildi gerçi. Toplum içinde dile dolanan dul erkek değil, dul kadın kavramıydı nasılsa ama kendisinden yaşça çok küçük bir eş adayı seçen erkeğin, hele böyle ünlü biri ise dulluğu da gündeme getirilip dedikodu kazanları acımasızca kaynatılmaz mıydı? Neler düşünüyordum gene? Kaynayacak kazanlar mıydı sorun olan, yoksa yakın çevremin vereceği tepkiler mi? Ben ki bir zamanlar Muzo ile evlenme fikrini ortaya atarak, beni acıtanları acıtma amacı gütmüşken, şimdi neden birilerini düşünür olmuştum? Tahmin ettiğim gibi farklı bir amaca yönelikti Bülent'in daveti. İstanbul'a ağırlanmak için değil, ikimizi ilgilendiren ortak bir geleceğin temellerini atmak için çağrılmıştım. Neden evlenme teklifini Ankara'da değil de İstanbul'da yapmayı tercih etmişti Bülent? Mükemmeliyetçi yapısı böyle olmasını gerektiriyordu çünkü. Tanıdığım kadarıyla her şeyi inceden inceye düşünmeden adımını atması mümkün değildi. Yaptığı plana göre evlendikten sonra İstanbul'da oturacaktık Bülent'in Arnavutköy'deki Boğaz manzaralı apartman dairesinde. Evet dersem hemen restorasyon çalışmalarına başlanacak, bundan sonrasında ikimize ait olacak bu ev tepeden tırnağa elden geçirilip yenilendikten sonra kapılarını bize açacaktı. Ha, bu evi beğenmiyorsam farklı seçenekler üzerinde konuşabilirdik. İş konusunda da endişelenmeme gerek yoktu. Ankara'daki konumu aratmayacak bir iş bulmak çocuk oyuncağıydı Bülent için. Kaldı ki istersem çalışmayabilirdim de. Uzun zamandır erteliyordum teklifimi dedi. İstanbul'a gelip sana sunacağım şartları görmeden anlatacaklarım eksik kalırdı. Evlenme teklifi miydi? Bütün şartları karşı tarafça hazırlanıp imza atmam için önüme konulmuş bir iş anlaşması mı? Belli değil. Öyle ya da böyle, olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermem gerekiyordu. Neyse ki lütfetti Bülent Bey, düşünmem için biraz zaman tanıdı bana. Zordu karar vermek. görünürde günlük düzenimi sürdürürken iş dünyamda kendimi, Bülent'i, o güne dek yaşadıklarımızı, sonrasında nelerle karşılaşabileceğimi düşünmekten yorgun düşmüştüm. Dönüp dolanıp aynı noktaya geliyordum. Bülent'in evlenme teklifinin her bir ayrıntısı gereken karşılığı bulmuş olsa da unutulmuş, eksik kalmış bir yanı vardı sanki. Prensiplerinden ödün vermeyen iş adamlığı için hazırlanmış, esneklikten uzak, katı maddeleri içeren sözleşmeler gibiydi. Eksik olan duygusallıktı. Hatalı düşünüyordum belki. Beklenti sınırlarını zorlamamı gerektirecek ne yaşanmıştı Bülent'le aramızda? Çok iyi vakit geçiriyorduk beraberken. Kafa yapılarımızdaki olağanüstü uyum, paylaşımlarımızdan aldığımız ortak zevk sık sık bir araya gelmeye zorluyordu bizi. Hayır, bunun adı asla aşk değildi. Ama sevgi olabileceği konusunda daha esnek düşünebiliyordum. Bir arada olmayı özlemek, beraber olmak için çaba sarf etmek, bunları yaşarken yüreklerde duyulan heyecan. Bunlar da sevginin farklı türleri değil miydi? Hem kendime hem de Bülent'e tarafsız gözle baktığımda ikimizin de aşık olma şansının neredeyse sıfıra indirgenmiş olduğunu görebiliyordum. Tutkulu bir aşkın erkek kahramanı olacak delikanlılık çağını çoktan gerilerde bırakmıştı Bülent. Gerçi her yaşta aşık olabilirdi insan ama o ayrılıkla noktalanan evliliğinin ardından duygusal dünyasının kapılarını sıkı sıkıya kapatmıştı sanırım. Sen olmasan evlenmeyi hiç düşünmezdim diyordu. Bir tek bana özel olarak aralanmıştı o kapılar. Benim için de benzer bir durum söz konusuydu. Yaş olarak Bülent'e göre daha şanslı sayılırdım ama en az onun kadar kapalıydım aşka. Aşk denince sıcacık bir meltem yalıyordu saçlarımı. Kırmızı bir motosikletin arkasında gökyüzünün sonsuzluğuna kanatlandırıyordu beni. Geride kalmıştı hepsi. Yeniden yaşanması mümkün olmayan duygulardı. Aşık olma yemeğimi çoktan yitirmiştim ben. Yorgun ve yaralı yüreğim yeni bir fırtınayı yaşayacak güçten yoksundu. Neyse ki evlenmek için illa da aşık olmak gerekmiyordu. Hatta aşık olmadan evlenmekle çok daha sağlıklı ve mutlu beraberlikler kurulabiliyordu. Yakıcı bir tutkuyla çıkılan yolda tutkunun ateşi söndüğünde her şey sıfıra inebiliyordu. Sevgi ve saygının öne çıktığı evliliklerse daha uzun ömürlü olabiliyordu. Aşkı avuçlarının içinde tutmayı başaramayanların züğürt tesellisi olarak yorumlanabilecek bu öngörülerin ardına sığınmak işimi kolaylaştırıyordu. Hem duygusal yönü geri planda kalmış diye hepten görücü usulü bir evlilik de olmayacaktı bizimki. Kimse aracı olmamıştı beraberliğimize. Alacağımız kararlar bize aitti. Yalnız kafa yapılarımıza değil, fiziksel yönden de birbirimize hitap edebiliyorduk ki evlilik sözcüğünü telaffuz eder hale gelmiştik. Cinsellik olmadan evlilik olur muydu hiç? Şimdikileri moda deyişiyle elbette elektriksel çekim vardı aramızda. Birbirimizi itmiyorduk en azından. Bülent'in teklifine hayır dersem sonradan pişmanlık duyacağımı hissedebiliyordum. Evet dediğimde neler olacağını ise zaman gösterecekti. Kararımı sevinçle karşıladı Bülent. Planladığı takvimi işlerliğe geçirebilirdi artık. Ama öncesinde ailelerimizi haberdar etmemiz gerekiyordu. Ailesi yönden hiçbir sorun yaşamıyordu Bülent. Benden önce onlara açmıştı kararını. Başarısız bir evliliğin ardından oğullarının bir daha hiç evlenmeyeceğini düşünürlerken ufukta beliren yeni umuda sıkı sıkıya sarılmış, Bülent'i destekliyor, biricik erkek evlatlarının, bir de yaşını başını almış bir ablası vardı Bülent'in, yeniden ev bark sahibi olması için sabırsızlanıyorlardı. Benim ailem dikensiz gül bahçesi değildi ne yazık ki. Kararımı nasıl açıklayacağımı bile ölçerek, tartarak yola koyulacaktım. Önce annemle ve anneannemi tanıştırdım Bülent'i. Epeydir adı geçiyordu zaten. İsmen tanıyorlardı evleneceğim insanı. Ama ben açıklayıncaya kadar suskun kalmayı yeğlemişlerdi nedense. Benim anlattığımla yetinmiş, böyle davranırlarsa ulaşılacak sonucu geciktirebilirlermiş gibi tek bir soru sormamışlardı Bülent hakkında. Ankara'ya geldiği bir hafta sonu akşamüstü çayına davet ettik Bülent'i. Uzun soluklu bir yemektense özellikle çay saatinin seçilme nedenini tahmin etmek zor değildi. İyi tanırdım annemi. İlk karşılaşma için bu kadarını yeterli görmüştü besbelli. Bülent, iki yanından güçlükle kucakladığı devasa boyutlardaki çiçek sepeti ve kolunun altına sıkıştırdığı kadife kaplı çikolata kutusuyla içeri girdiğinde, ele geçirmek üzere olduğu kalenin gerçek sahibi kendisiymişçesine rahattı. Çiçek ve çikolatayı zarif bir sunumla anneme teslim ettikten sonra, benim aracılığıma gerek duymadığını özellikle vurgulamak ister gibi, önce anneannemin, sonra da annemin ellerini sıkarak kendini tanıttı. Etkileyiciliği üstündeydi gene. Lacivert bir lazer ceketi, içindeki yakasız beyaz gömleğiyle yaşından çok daha genç görünüyordu. Girişkenliği, yumuşacık ses tonu ve karşısındakini kendine esir eden büyüleyici konuşmasıyla 10 dakikada avucunun içine aldı bizimkileri. Neler anlatmıyordu ki? Kendi yaşamından ilginç kesitler, o ve ben, tanışmamız, benden nasıl etkilendiği, evlilik kararımız, bundan sonrası için önerilerimiz. Genellikle üç arasında geçiyordu sohbet. Evin küçük kızıydım sanki ben. Ya da çay kahve servisi için orada bulunan bir yabancı. Annemle anneannem konuşmanın albenisine kendilerini kaptırmış, soru sormaktan çok dinlemeye razı görünüyorlardı. Bülent ise arada bir bana dönüp sevgiyle gülümsüyor, sözlerine beni de ortak ederek varlığımı unutmadığını, o an yaşananların aslında kurgulanmış bir mizansen olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Hakkını teslim etmeliyim ki sahneye koyduğu oyunu oynarken her zaman olduğu gibi son derece başarılıydı. Annemle anneannemin yüz ifadelerinden Bülent hakkındaki izlenimlerinin olumlu olduğunu görebiliyordum. Ancak İstanbul'a yerleşme konusu gündeme geldiğinde annemin oturduğu yerde hafifçe irkildiği gözümden kaçmadı. Belli ki ziyaretini belli sınırlar içinde tutma kararındaydı Bülent. Kalacağı süreyi önceden planladığından eminim. Saatine bakıp izin istedi. Anneannemin her konu uğurlarken inelediği ama bu kez sanki Bülent'in işini kolaylaştırmak için dudaklarından dökülüveren sözleri de kendi üslubuyla pek güzel yanıtladı. Ayağına sağlık oğlum, gene bekleriz. Sağ olun, bir sonraki gelişimde ailemle beraber kapınızı çalacağız efendim. Anneannem Bülent'e bayılmıştı. Kanı şirin oğlanın, dedi hemen arkasından. Pek de dilbaz maşallah, ağzından bal damlıyor. Ne oğlanı anne, diye kesiverdi annem. Koskoca adam. Verda'dan ne kadar büyük olduğunu görmüyor musun? Aman Semra, senin kocan küçüklü de yar oldu mu sana? Bizimki başka. Yaşı bir yana, önemli olan bu yaşa gelinceye kadar neler yaşadığı. Mesleği belli, çevresi dolu adamın. Ağzından bal damlıyor dedin ya, yalnız karısını değil, başkalarının da iştahını kabartır o bal. Onu bunu bilmem, tehlikeli bir koca adayı bence. Annemin klasik kıskançlık sendromu. Kendininki yetmedi, bana da yetişiyor. Dayanamadım artık. Ben de yüzüne bakılmayacak, köşesinde oturan hımbıl bir tip değilim ya. Tövbe tövbe, o nasıl söz, diye araya girdi anneannem. Benim torunum inci tanesi. Umarım o inci tanesi değerini bilene düşer, dedi annem. Kızımın mutlu olmasını istemez miyim ben? Aramızda konuşmadan doğruyu bulamayız. Düşünsenize, üstelik adam dul. Fidan gibi kızımı elin dul adamına mı vereceğim? Yetmezmiş gibi alıp İstanbul'lara götürecek yavrumu. İşte düğüm noktası. Annemi olumsuz yönde etkileyen gerçek neden, evlendikten sonra İstanbul'a yerleşecek olmamdı. Haklıydı bir bakıma. Babamla ayrıldıktan sonra iyice üstüme düşmüştü. Beni ne denli boğduğunun, bunalttığını farkında değildi. Dili söylemese de bilinçaltı tüm varlığıyla tutku derecesinde bağlandığı biricik kızının yeni bir yaşama başlamasını kabullenemiyordu. Yokluğuma alışması zor olacaktı ama ben hep beraber bu zorluğu da yeneceğimize inanıyordum. Yarın da Adnan amca ile tanıştıracağım Bülent'i, dedim. Ne gerek var, dedi annem öfkesini gizlemeye gerek görmeden. Bizim tanışmamız yetmiyor mu? Yetmiyor anneciğim, dedim en sakin halimle. Ele karışmak diye bir kavram vardır, siz daha iyi bilirsiniz. Biz de tam o aşamadayız işte. Bülent biliyor olan biteni ama ailesi bu kızın baba tarafından hiç mi akrabası yok demezler mi? Verda haklı, diye atıldı anneannem. Hatta Vedat'la bile tanışmalı Bülent. Böyle zamanlarda küslükler unutulur. Yok artık, diye feryat etti annem. Tamam, amcan neyse ama seni terk edip giden o adamın adını bile geçirmeyeceksin. Aksi halde beni yok bil. Yanıt verme gereği duymadım. Bülent'i bir de babamın huzuruna görücüye çıkarmaya hiç niyetim yoktu aslında. Ertesi sabah amcamın telefonuyla yaptığım bütün planlar alt üst olmasaydı birbirlerinin yüzünü hiç görmeyeceklerdi belki. Saat kaçta buluşacak Verda, diye yumuşak bir başlangıç yaptı amcam. Unutmuş ya da aklına kalandan emin değilmiş de onaylatmak istiyormuş gibi. Ardından dilinin altında duranı ortaya döküverdi. Baban da gelmek istiyor kızım. Doğrusu da bu zaten. Damadı olacak insanı tanımak onun da hakkı değil mi? Söylenecek çok söz vardı ama sustum. Böylesi benim de işime geliyordu. Bülent de babamı konuşma becerisi konusunda tanıdığım en usta iki dilbazı bir araya getirip onların zeka ile örülü dil oyunlarını seyrek dalmak keyifli olacaktı. Susamlı ay çörekleri. Ankara'nın yeni yeni baharı uyandığı serin bir Nisan ikindisiydi. Okşar gibi çiseleyip geçen yağmur, havada asılı duran tozu toprağa alıp götürmüş, soluklara ferahlık katmıştı. Yıllar boyu özellikle gençlerin piyasa yaptığı Kızılay'ın tahtına sahip çıkan Tunalı Hilmi Caddesi'nin üzerindeki önceden buluşma yeri olarak sapladığım pastaneye doğru hızlı hızlı yürüyordum. Özellikle seçmiştim burasını. Sakin, konuşanların birbirini duyabileceği elit bir mekandı. Buluşmanın mimarı bendim. Bülent'le konuşmuş, buraya herkesten önce ve tek başıma gelmemin doğru olacağını karar vermiştik. Muzo ile beraber olduğumuz Çiçek Kız dönemimdeki gürültülü patırtılı karşılaşmamızdan sonra hiç görüşmemiştik babamla. Asırlar geçmişti sanki üzerinden. Bunca zamanın ardından ne yönde gelişeceğini bilemediğim ilk karşılama anında Bülent yanımızda olmamalıydı. Kendi iş sorunlarımızı yatıştırdıktan sonra ne derece başarılı olabilirsek artık üçüncü şahıslara açmalıydık kapılarımızı. Üçüncü şahıs dediğim Bülent'i o aşamada kendime babamdan yakın hissetsem de konum olarak evlenmek niyetinde olduğum insandı ve aile fertlerimizin yanındaki yeri el olmaktan öteye geçmiyordu henüz. Geniş salonun kutuda kalan köşesindeki yuvarlak masa bizim için en uygun olanıydı. Pastanenin giriş kapısını gören sırtı duvara dönük koltuğa geçip oturdum. Çok geçmeden Adnan amca ile babam kapıda göründüler. Tam sözleştiğimiz saatti. Ne bir dakika erken ne de geç. Merhaba kızım diye kollarını iki yana açarak yanıma geldi ve beni kucakladı amcam, yanaklarımdan öptü. Çocukluk günlerimde yaptığı gibi hafifçe burnumu sıktı. Ne kadar özlemişim kız seni, dedi. Benzer sıcaklıkta bir davranışı babamdan beklemiyordum tabii. İçim yanıyordu oysa. Göğsümün tam ortasında, el ayası büyüklüğünde bir yer gerçekten tutuşmuş gibi bedenimin her zerresine dayanılmaz, acılı, kavurgan bir ısı yayıyordu. Amcam gibi onu da kucaklasam, kollarının gücünü bedenimde duysam, özlediğim, çok özlediğim kokusunu içime çeksem doyasıya. Geçiverecekti o acı. Ya o, benimkini özdeş duygularla umarsızca sarsılıyor muydu o da? Bir zamanlar, gülüm diye saçlarını okşadığı biricik verdasını sarıp sarmalamakla kendini frenlemek arasında bocalıyor gibiydi. Belki benden çekindiği için, belki de böylesine uygun gördüğünden. Merhaba diyerek elini uzattı yalnızca. Duygusal yanı olmayan, ciddi yüzlü bir iş görüşmesinin iki tarafıymışız gibi ayaküstü tokalaşıverdik. İkimizin de gözleri yerde, aynı cürümü paylaşan suç ortaklarının iç hesaplaşmasıyla. Neden sonra bakışlarını yüzüme çevirip, ''Nasılsın Verda?'' diyebildi. Yumuşacıktı sesi. Gözlerimin içine bakıyordu üstelik. Garip, beklenmedik sıcaklıkta bir iletişim kurulmuştu sanki aramızda. ''İyiyim'' dedim fısıldar gibi. Amcam araya girip, ''Neredesin şu senin delikanlı?'' diye sormasa, aramızdaki umulmadık baba kız sıcaklığı daha da sürecekti. ''Gelir şimdi'' diyerek saatime baktım. 10 dakika vardı Bülent'in gelmesine. ''Bir şeyler yiyip içmek için damat beyin gelmesini mi bekleyeceğiz yani?'' Damat sözünü duyar duymaz, babamın içgüdüsel bir dürtüyle ilgildiğini hissettim. Ama hemen toparlandı. ''Bekleyelim biraz.'' diyerek kibarca uyardı amcamı. Hiç değişmemişti. Olması gerektiği gibi davranıyor, çevresindekileri de öyle davranmaya zorluyordu. Konuyu değiştirmek ister gibi, içeri girerken susamlı ağaç çörekleri gördüm vitrinde.'' dedi. ''Sen de gördün mü?'' ''Evet.'' dedim kayıtsız görünmeye, etkilendiğimi belli etmemeye çalışarak. ''Ama benim yediklerime hiç benzemiyorlar.'' ''Hala seviyor musun ağaç yüreğini?'' ''Hayır. Nil pastanesi kapandığından beri hiç yemedim. Oradakilerin benzerini bulamıyorum. Amma yaptın ha!'' diye atıldı amcam. ''Altı üstü ağaç yüreği. Her pastanede var.'' ''Hep susamlı yapıyorlar ama.'' dedim çocuksu bir isyanla. ''Susamlı ağaç yüreğini sevmem ben.'' ''Ben ayıklardım susamlarını.'' diye sözü ağzımdan aldı babam. ''Bir çay, bir limonata, iki de ağaç yüreği.'' Unutmamış. Bugün gibi hatırlıyor. Çocukluk, hatta ilk gençlik yıllarındaki Nil Pastanesi buluşmalarımızı en az benim kadar özlemle anıyor o da. Amcam ağaç yüreği muhabbeti sayesinde üzerimize sinen duygusallıktan hoşnut, aramızda gidip gelen bilmecemsi laf kalabalığını çözmeye çalışıyordu. Babamsa aramızdaki iki kişilik nostalji oyununu sürdürmeye kararlı görünüyordu. ''Ismarla istersen.'' dedi. ''Bir çay, bir limonata, iki de ağaç yüreği deriz garsona. Susamlarını ben ayıklarım gene.'' Sesi titriyordu konuşurken. Ben de tek söz edecek güç kalmamıştı. Birimizin gözünden tek bir yaş inse, yerinde durmuş sırasını bekleyen binlercesine yol açacaktı. 6. ayrımın sonu, sayfa 93.